Ayrım 22.
Langton hayır diye cevap verdi. Bu ortak bir yanılgı. Pek çok dinde zamanın sonundan bahsedilir. Bahsedilen dünyanın sonu değil, çağın sonudur. İsa'nın doğumuyla başlayan balık çağı 2000 yıl sürdü ve kapanan 1000 yılla sona erdi. Şimdi kova çağına geçtik. Zamanın sonu geldi. Tabi kase tarihçilerin çoğu diye ekledi. Tarikat sahiden gerçeği açıklamayı planlıyorsa tarihin bu anının sembolik açıdan uygun olacağına inanıyor. Çoğu tarikat uzmanı ki bunlara ben de dahilim kardeşliğin yapacağı açıklamanın yeni bin yıla çakışacağını tahmin ediyordu. Öyle olmadı ortada. Kabul etmek gerekir ki Roma takvimi astrolojik tarihlerle tam olarak uyuşmaz. Bu yüzden kehanette bazı karanlık alanlar var. Kilise kesin tarihin yaklaştığını içeriden mi haber aldı yoksa astrolojik kehanet yüzünden endişeye mi kapıldı bilemiyorum. Zaten hiç önemli değil. Her iki senaryoda kilisenin kendini müdafaa etmek için tarikata karşı saldırıya geçmesinin nedenini açıklıyor. Theobin kaşlarını çattı ve inan bana eğer kilise kutsal kaseyi bulursa onu yok edecek. Beraberinde belgeleri ve Magdalalı Meryem'in kalıntılarıyla. Gözleri yaşarmıştı. İşte o zaman hayatım yok olan Sangreal belgeleriyle birlikte tüm kayıtlar kaybolacak. Kilise binlerce yıllık tarihi yeniden yazmak savaşını kazanmış olacak. Geçmiş sonsuza dek silinecek. Sophie yavaşça haç şeklindeki anahtarı süveterinin cebinden çıkararak Theobing'e uzattı. Anahtarı eline alan Theobing dikkatle baktı. Aman tanrım, tarikat mührü, bunu nereden buldunuz? Bu gece büyük babam ölmeden önce bana verdi. Theobing parmaklarını haçın üstünde gezdirdi. Bir kilise anahtarı mı? Sophie derin bir nefes aldı. Bu anahtar kilit taşına ulaşmaya yarıyor. Theobing yüzündeki inanmayan ifadeyle başını aniden yukarı kaldırdı. İmkansız. Hangi kiliseyi atlamış olabilirim? Fransa'daki bütün kiliseleri aradım. Sophie kilisede değildi dedi. Bir İsviçre emanet bankasındaydı. Theobing'in heyecanlı görüntüsü kaybolmuştu. Kilit taşı bir bankada mıydı? Langdon kasa diye düzeltti. Bir banka kasası mı? Theobing başını hızla iki yana salladı. Bu imkansız. Kilit taşının gül işareti altında saklı olması gerekiyordu. Langdon öyle dedi. Beş yapraklı gül kabartmalı gül ağacından bir kutunun içinde saklıydı. Theobing iyice afallamıştı. Siz kilit taşını gördünüz mü? Sophie başını salladı. Bankaya gittik. Gözleri korkuyla dolan Theobing yanlarına yaklaştı. Dostlarım bir şeyler yapmalıyız. Kilit taşı tehlikede. Onu korumak bizim görevimiz. Peki ya başka anahtarlar varsa? Mesela öldürülen seneşolarda eğer kilisede sizin yaptığınız gibi bankaya girebilirse? Sophie o zaman çok geç kalmış olurlar dedi. Kilit taşını biz aldık. Ne? Kilit taşını saklandığı yerden çıkardınız mı? Langdon endişelenme dedi. Kilit taşı iyi bir yerde saklı. Umarım fazlasıyla iyi bir yerdedir. Kendini tutamadan sırıtan Langdon aslında dedi. Koltuğunun altındaki tozları hangi sıklıkta temizlediğine bağlı. Chateauvillain'in dışında esen rüzgar artmış ve pencerenin yanına emekleyerek yaklaşan Silas'ın cübbesini havalandırmıştı. Konuşulanların çoğunu duyamadığı halde kilit taşı kelimesi pek çok kez camdan dışarı sızmıştı. İçeride. Öğretmenin sözleri kelimesi kelimesine aklındaydı. Chateauvillain'e gir, kilit taşını al, kimseye zarar verme. Şimdi Langdon ile diğerleri aniden başka bir odaya geçerek çalışma odasının ışıklarını söndürmüşlerdi. Silas avına yaklaşan bir panter gibi cam kapıya doğru sürünerek ilerledi. Kilitli olmadıklarını görünce içeri girerek kapıları arkasından sessizce kapattı. Diğer odadan gelen boğuk sesleri duyabiliyordu. Silahı cebinden çıkaran Silas emniyeti aştı ve koridorda ilerlemeye başladı. 63. Teğmen Kole, Lake Theobing'in garaj yolunun başında tek başına durmuş heybetli eve bakıyordu. Issız, karanlık, saklanmak için iyi bir yer. Kole, yarım düzine adamının sessizce çitlerin etrafını sardığını gördü. Üzerinden aşıp evi birkaç dakika içinde kuşatabilirlerdi. Langdon, Kole'nin adamlarının ani baskın yapması için daha uygun bir yer seçemezdi. Sonunda telefonu çaldığında Kole, Faş'ı kendisi aramak üzereydi. Faş, gelişmelerden Kole'nin tahmin ettiği kadar memnun değildi. Neden kimse bana Langdon'un yerini tespit ettiğimizi söylemedi? Telefonda görüşüyordunuz ve tam olarak neredesin Teğmen Kole? Kole ona adresi verdi. Arazi Theobing isimli bir İngiliz'e ait. Langdon buraya gelmek için hatırı sayılır bir yol kat etmiş. Araç güvenlik kapısının ardında. İçeriye zorla girildiğine dair bir belirti yok. Yani Langdon ev sahibini tanıyor olabilir. Faş geliyorum dedi. Yerinizden ayrılmayın. Bu meseleyle şahsen ilgileneceğim. Kole'nin ağzı bir karış açık kaldı. Ama yüzbaşım 20 dakika uzaktasınız. Hemen harekete geçmemiz gerekli. Onu köşeye sıkıştırdım. Toplam 8 adamım var. 4'ü tüfekli, diğerlerinin tabancası var. Beni bekleyin. Yüzbaşım, ya içeride Langdon birini rehin almışsa, ya bizi görüp yaya kaçmaya karar verirse, şimdi harekete geçmemiz gerek. Adamların pozisyonlarını aldı ve hazır bekliyorlar. Teğmen Kole, harekete geçmek için benim gelmemi bekleyeceksiniz. Bu bir emirdir. Faş telefonu kapatmıştı. Hayret içindeki Teğmen Kole telefonunu kapattı. Faş ne diye beklememi istiyor? Kole cevabı biliyordu. Sezilerinin kuvvetli olmasıyla ün yapmasına rağmen Faş gururuna fazlasıyla düşkün biriydi. Faş tutuklama vesilesiyle itibarını artırmak istiyor. Televizyonlarda Amerikalı kadar kendi yüzünün de göstermesini istiyordu. Patron gelip günü kurtarana kadar Kole'nin vazifesi kaleyi kollamaktı. Beklerken Faş'ın gecikmesinin başka bir nedeni aklına geldi. Hasar kontrolü. Emniyet teşkilatında bir kaçağın tutuklanması sadece bir nedenden ötürü geciktirilirdi. Şüphelinin suçundan emin olmadıkları zamanlarda. Faş, Langdon'un aradığımız adam olmadığından mı şüpheleniyor? Bu düşünce korkutucuydu. Yüzbaşı Faş, Langdon'u tutuklamak için o gece herkesi seferber etmişti. Interpol bile cinayet zanlısını arıyordu. Ayrıca Fransız televizyonunda tanınmış bir Amerikalıyı cinayet suçuyla haksız yere yargılarsa bu işin siyasi sonuçlarından Bizu Faş bile kurtulamazdı. Eğer Faş şimdi bir hata yaptığını fark etmişse Kole'ye harekete geçmemesini söylemesi mantıklı olurdu. Faş'ın ihtiyaç duyacağı son şey Kole'nin masum bir İngiliz'in özel mülküne yıldırım baskını yaparak Langdon'ı silah zoruyla almasıydı. Kole bununla birlikte Langdon'ın masum olmasının davadaki en garip paradokslardan birini açıkladığını fark ediyordu. Kurbanın torunu Sophie Neveu neden katil zanlısına yardım etmişti? Langdon'ın haksız yere suçlandığını bilmediği müddetçe tabii. Faş bu gece Sophie'nin tuhaf tutumunu açıklamak için tüm açıklamaları düşünmüştü. Bunlar içinde Sonier'in tek varisi olan Sophie'nin gizli aşığı Robert Langdon'ı miras parası için büyük babasını öldürmeye ikna etmiş olması da vardı. Sonier bundan şüphelendiyse polise P.S. Robert Langdon'ı bul diye bir mesaj bırakmış olabilirdi. Cole işin içinde başka bir iş olduğundan emindi. Sophie Neveu böylesine alçak bir işe karışmayacak kadar güvenilir biriydi. Teğmenim, ajanlardan biri koşarak yanına geldi. Bir araba bulduk. Kole ajanın peşinden garaj yolunun yaklaşık 50 metre arkasına yürüdü. Ajan yolun karşı tarafındaki geniş banketi işaret etti. Orada çalılıklar arasında siyah bir Audi neredeyse görünmeyecek biçimde park edilmişti. Kiralık araba plakası vardı. Kole kaportayı tuttu, ısı hala hissediliyordu. Hatta sıcaktı. Kole, Langdon bununla gelmiş olmalı dedi. Araba kiralama şirketini arayın, çalınmış mı öğrenin. Peki efendim. Parmaklıkların bulunduğu taraftan bir başka ajan Kole'ye seslendi. Teğmenim, şuna bir bakar mısınız? Kole'ye bir çift gece görüş gözlüğü uzattı. Garaj yolunun bitimindeki koruluğa bakın. Kole gözlüğü tepeye doğru kaldırdı ve görüş ayarlarıyla oynadı. Yeşilimsi şekiller yavaşça belirginleşmeye başlamıştı. Garaj yolundaki virajdan başlayarak yukarı doğru takip etti ve korunun olduğu yerde durdu. Baka kalmıştı. Orada ağaçların arasında zırhlı bir kamyon duruyordu. Kole'nin o gece Zürih Emanet Bankası'ndan ayrılmasına izin verdiği kamyonun aynıydı. Bunun bir çeşit garip rastlantı olmasını diliyor ama olmadığını biliyordu. Ajan her şey ortada dedi. Langdon ile Neveu bankadan bu kamyonla kaçmışlar. Kole'nin sesi kesilmişti. Barikatta durdurduğu zırhlı kamyonun şoförünü düşündü. Rolex, gitmek için sabırsızlanması, yük kasasını kontrol etmedim. Kole bankadan birinin Langdon ile Sophie'nin bulunduğu yer hakkında yalan söyleyip kaçmalarına yardımcı olduğunu fark etmişti. Ama kim ve neden? Belki de Faş bu yüzden Kole'nin henüz harekete geçmesini istemiyordu. Belki de Faş bu akşamki olaya Langdon ile Sophie'den daha fazla kişinin karıştığını düşünüyordu. Peki Langdon ve Sophie zırhlı kamyonla geldiyse siyah Audi ile kim geldi? Yüzlerce kilometre güneyde kiralık bir Beechcraft Baron 58 tren denizi üstünden kuzeye doğru uçuyordu. Gökyüzü sakin olduğu halde her an midesinin bulanabileceğini hisseden Piskopos Aringaroza elinde koltuğun arkasındaki torbayla hazır bekliyordu. Paris'le yaptığı görüşmenin beklediği telefonla ilgisi yoktu. Küçük kabinde tek başına oturan Aringaroza parmağındaki altın yüzüğü döndürdü ve duyduğu korku ve ümitsizlik hislerini bastırmaya çalıştı. Paris'te her şey ters gitti. Gözlerini kapayan Aringaroza Bezufaş'ın durumu düzeltebilmesi için bir dua okudu. 64. Divanda oturan Tiabin kucağındaki tahta kutuyu bebek beşiği gibi tutarken kapaktaki özenle işlenmiş gül kabartmasına hayranlıkla bakıyordu. Bu gece hayatımın en tuhaf ve en sihirli gecesi oldu. Tiabin'in başında Langdon ile yan yana duran Sophie kapağı açın diye fısıldadı. Tiabin gülümsedi. Bana acele ettirme. Kilit taşını arayarak geçirdiği yıllardan sonra bu anın her salisesinin tadını çıkartmak istiyordu. Avucunu tahta kapağın üstünde gezdirirken kabartmalı çiçeğin dokusunu hissediyordu. Gül diye fısıldadı. Gül, Magdala'dadır. Kutsal kasedir. Gül, yolu gösteren pusuladır. Theobin kendini sersemlemiş gibi hissediyordu. Kilit taşını aradığı yıllar boyunca Fransa'daki tüm kiliselerin ve katedrallerin gizli geçitlerine, gül pencerelerin altındaki yüzlerce kemere bakmıştı. La Clef de Wood, gül işaretinin altındaki taş anahtar. Theobin yavaşça kapağın kilidini açarak kaldırdı. Bakışları sonunda kutunun içindekiyle karşılaştığı anda bunun kilit taşı olabileceğini anlamıştı. Birbiriyle bağlantılı döner harflerle bezenmiş taş bir silindire bakıyordu. Gördüğü nesne ona şaşırtıcı derecede tanıdık geliyordu. Sophie, Da Vinci'nin günlüklerine bakarak tasarlandı dedi. Büyük babamın hobisi bunları yapmaktı. Elbette diye düşündü Theobin. Eskizlerini ve taslaklarını görmüştü. Kutsal kaseye götüren anahtar bu taşın altında yatıyor. Theobin nazikçe tuttuğu ağır kripteksi kutudan kaldırdı. Silindirin nasıl açılacağına dair en ufak fikri olmamasına rağmen kendi kaderinin içinde durduğunu hissediyordu. Ümitsizliğe kapıldığı anlarda Theobin hayatını adadığı bu arayışın ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceğini sorgulamıştı. Artık bu şüpheler sona ermişti. Eski kelimeleri duyabiliyordu. Kase efsanesinin doğuşunu. Vune trouve palais saint graal. Seul saint graal couvre trouve. Kaseyi sen bulamazsın, kase seni bulur. Ve bu gece inanılmaz bir şekilde kutsal kaseyi bulmak için gerekli olan anahtar ön kapısından içeri girmişti. Sophie ile Theobin kripteks ile oturup sirkeden, harflerden ve şifrenin ne olabileceğinden bahsederlerken Langton gül ağacı kutuya daha iyi bakabilmek için odanın arka tarafındaki aydınlık bir masaya götürdü. Theobin'in az önce söylediği sözler Langton'un zihninde tekrarlıyordu. Kasenin anahtarı gül işaretinin altında gizli. Langton kutuyu ışığa tutarak gül kabartmasını inceledi. Ahşap işleri ve kabartmalı mobilyalar sanattaki uzmanlık alanına girmese de Madrid yakınlarındaki İspanyol manastırının mozaik kaplı ünlü tavanın yapımından 300 yıl sonra dökülerek keşişler tarafından alttaki sıvaya yazılan kutsal metinleri açığa çıkarttığını hatırlıyordu. Langton güle bir kez daha baktı. Gülün altında sub rosa, sır. Koridorda duyduğu bir çarpma sesi Langton'un arkasını dönmesine neden oldu. Theobing'in uşağı geçmiş olmalıydı. Langton yeniden kutuya döndü. Gülü çıkarıp çıkaramayacağını düşünürken parmaklarını kabartmanın kenarlarında gezdiriyordu. Ama işçilik mükemmeldi. Gül işlemesiyle üzerine yerleştirildiği içi oyulmuş katman arasına keskin bir bıçak sokabileceğini düşündü. Kutuyu açarak kapağın içini inceledi. Girinti çıkıntısı yoktu. Kutunun pozisyonunu değiştirdiğinde ışık kapağın altında ve tam ortasında küçük deliğe benzeyen bir şeyi aydınlatmıştı. Langton kapağı kapatarak kabartmalı sembolü üst tarafından inceledi. Delik yoktu. İçinden geçmiyor. Kutuyu masanın üstünde bırakarak gözleriyle odayı aradı ve ataşla tutturulmuş bir kağıt destesi gördü. Ataşı alarak kutunun yanına gitti. Kapağı açıp deliği yeniden inceledi. Ataşı düzleştirip bir ucunu dikkatle delikten içeri soktu. Nazikçe itti. Fazla kuvvet harcamasına gerek kalmamıştı. Masanın üstüne düşen bir şeyin sesini duymuştu. Bakmak için kapağı kapattı. Yapboz parçalarına benzeyen küçük bir tahta parçasıydı. Tahta gül kapaktan çıkarak masanın üstüne düşmüştü. Sesi soluğu kesilen Langton kapakta gülün çıktığı noktaya bakıyordu. Oraya kusursuz bir el tarafından daha önce hiç görmediği bir dilde 4 satırlık bir metin kazınmıştı. Sami dili karakterlerine benziyor diye düşündü Langton ama lisanı tanıyamadım. Arkasında hissettiği ani bir hareket dikkatini çekmişti. Başına yediği apansız bir darbe onu dizlerin üstüne yuvarlamıştı. Yere düşerken silah tutan soluk bir hayaletin etrafında dolaştığını gördüğünü sandı. Ardından her taraf simsiyah oldu. 65. Sophie Nouveau emniyet teşkilatında çalıştığı halde o geceye kadar kendisine hiç silah doğrultulmamıştı. Şimdi bakmakta olduğu silah uzun beyaz saçlı devasa bir albino'nun soluk elinde duruyordu. Ürkütücü kırmızı gözlerle Sophie'ye bakıyordu. Üzerine giydiği yün cübbe ve belindeki ip kuşaklı orta çağdan kalma papazları andırıyordu. Sophie adamın kim olduğu konusunda tahmin yürütemediği halde Theobing'in işin arkasında kilisenin yer aldığı hakkındaki şüphelerine saygı duymaya başlamıştı. Keşiş boğuk sesiyle ne için geldiğimi biliyorsunuz dedi. Sophie ile Theobing saldırganın isteği üzere kollarını havaya kaldırmış bir halde divanda oturuyorlardı. Langton inleyerek yerde yatıyordu. Keşiş gözlerini derhal Theobing'in kucağındaki kilit taşına çevirdi. Theobing'in meydan okuyan bir sesi vardı. Bunu açamazsın. Silahını bir Sophie'ye bir Theobing'e çeviren keşiş biraz daha yaklaşarak öğretmenim çok akıllıdır diye cevap verdi. Sophie Theobing'in uşağının nerede olduğunu merak ediyordu. Robert'ın düştüğünü duymadı mı? Theobing öğretmenin kim diye sordu. Belki sorunu parayla çözebiliriz. Kaseye paha biçilemez. Biraz daha yaklaştı. Theobin keşişin bacağının akan kanın toplandığı bileğini göstererek sakin bir tonla kanaman var dedi ve topallıyorsun. Teobin'in yanı başında duran metal koltuk değneklerini gösteren keşiş senin gibi diye yanıtladı. Şimdi kilit taşını bana ver. Teobin şaşkın bir sesle sen kilit taşını biliyor musun diye sordu. Benim ne bildiğimi boş ver. Şimdi yavaşça ayağa kalk ve onu bana ver. Ayağa kalkmakta güçlük çekiyorum. Çok iyi. Kimsenin ani hareket yapmamasını tercih ederim. Teobin sağ eliyle koltuk değneklerinden birini, sol eliyle kilit taşını tuttu. Ağır silindiri sol eliyle taşırken yalpalayarak ayağa kalktı ve sonra sağ koltuk değneğinin üzerine doğru eğildi. Keşiş doğrudan Teobing'in başına doğru tuttuğu tabancasıyla ona 30 santim kadar yaklaştı. Keşiş silindire doğru uzanırken Sophie kendini son derece çaresiz hissediyordu. Teobing başaramayacaksın dedi. Bu taşı ancak uygun kişi açabilir. Uygun kişinin kim olduğuna Tanrı karar verir diye düşündü Silas. Kolu titremeye başlayan koltuk değnekli adam biraz ağır dedi. Hemen almazsan korkarım yere düşüreceğim. Tehlikeli bir şekilde sallandı. Silas taşı almak için öne doğru adım attı fakat o bunu yaptığı anda koltuk değnekli adam dengesini kaybetmişti. Koltuk değneği kayınca sağ yanına doğru yıkılmaya başladı. Hayır. Taşı kurtarmak için atılan Silas bu sırada silahını indirmişti ama kilit taşı ondan uzağa doğru hareket ediyordu. Adam sağ tarafa düşerken sol eli arkaya gitti ve silindir avucundan kayarak koltuğun üstüne fırladı. Aynı anda adamın altından kayan koltuk değneği havada geniş bir kavis çizerek Silas'ın bacağına doğru yöneldi. Koltuk değneği keçe kemerine çarptığında taze yaralarına batan kancalar Silas'ın bedenine muazzam bir acı vermişti. İki büklüm kalan Silas dizlerinin üstüne çökünce kemerin daha da batmasına neden olmuştu. Kulakları sağır edecek bir sesle patlayan silahtan çıkan kurşun Silas yere düşerken kimseye zarar vermeden döşeme tahtalarına saplanmıştı. Silahını kaldırıp yeniden ateş etmeye fırsat bulamadan kadının tekmesini çenesine yedi. Garaj yolunun sonunda duran Cole patlama sesini duymuştu. Boğuk ateş sesi damarlarındaki kanın hızlanmasına neden oldu. Faş yola çıkmış olduğundan Langdon'ı bu gece tek başına yakalama hayalleri zaten suya düşmüştü. Ama Faş görevini ihmal ettiği gerekçesiyle onu yürütme tetkik kurulunun önüne çıkartırsa Cole'nin işi bitecekti. Evde bir silah patladı ve sen garaj yolunun sonunda mı bekledin? Cole gizli baskın şansının çoktan kaçtığını biliyordu ama aynı zamanda orada bir saniye daha hiçbir şey yapmadan durursa sabaha meslek hayatı diye bir şey kalmayacağını da biliyordu. Mülkün demir kapısına bakarken kararını verdi. Aşağı indirin. Robert Langdon sersemlemiş başının derinliklerinde silah sesini duymuştu. Ayrıca bir de feryat duymuştu. Kendi feryadı mı? Kafatası arkasından matkapla deliniyormuş gibi hissediyordu. Yakınlarda bir yerlerde insanlar konuşuyorlardı. Teobin, neredeydin sen? Diye bağırıyordu. Uşak telaşla içeri girmişti. Neler oldu? Aman tanrım, bu kim? Polisi arayacağım. Kör olası, polisi arama, bir işe yara da git şu canavarı bağlayacağımız bir şeyler getir. Sophie arkasından ve biraz buz diye seslendi. Langdon yine kendinden geçmişti. Daha çok ses, hareketler. Şimdi divanda oturuyordu. Sophie onun başına bir buz torbası koymuştu. Kafatası ağrıyordu. Sonunda Langdon'ın gözündeki bulanıklık gittiğinde yerde yatan birini gördü. Hayal mi görüyorum? Albino keşişin dev cüssesi bağlanmış ve ağzına yapışkanlı bant yapıştırılmıştı. Çenesi yarılmış ve sağ kalçasının olduğu taraf kan içinde kalmıştı. O da kendine yeni geliyor gibiydi. Langdon Sophie'ye döndü. Bu kim? Ne oldu? Teobin toparlayarak yanına geldi. Akme ortopedi tarafından yapılan bir Excalibur sallayan şövalye hayatını kurtardı. Ha? Langdon dik oturmaya çalıştı. Sophie'nin duyarlı dokunuşu onu kendine getirdi. Kendine biraz zaman tanı Robert. Teobin korkarım dedi. Bayan arkadaşına içinde bulunduğum durumun tatsız faydalarını gösterdim. Sanırım herkes durumumu hafife alıyor. Langdon oturduğu divandan keşişe bakıp neler olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Teobin keçe kemer takıyordu diye açıkladı. Ne takıyordu? Teobin yerde duran kanlanmış kancalı deri kayışı gösterdi. Nefsini terbiye kemeri. Kalçasının üstüne takmıştı. Çok dikkatli nişan aldım. Langdon başını ovuşturdu. Nefis terbiye kemerlerini biliyordu. Ama nasıl bildin? Teobin sırıtıyordu. Hristiyanlık benim uzmanlık alanım Robert ve bazı tarikatlar duygularını fazlasıyla belli ediyorlar. Koltuk değneğiyle keşişin cübbesinden sızan kanı işaret etti. Bunun gibi mesela. Kısa süre önce medyada gösterilen Opus Dei üyesi Boston'lı ünlü iş adamlarını hatırlayan Langdon, Opus Dei diye mırıldandı. Endişeli iş arkadaşları bu adamları üç parçalı takım elbiselerinin altına terbiye kemerleri taktıkları gerekçesiyle halkın gözü önünde suçlamışlardı. Aslında üç adamın böyle bir şey yaptığı yoktu. Opus Dei'nin pek çok üyesi gibi bu iş adamları da önemsiz kişilerdi ve bedensel ceza ibadetinde bulunmuyorlardı. Dindar birer Katolik, çocuklarına bağlı birer baba ve cemaatin müdavim üyeleriydiler. Ama medya elbette onların mezheple olan ruhani bağına değinir değinmez mezhebin daha katı olan asıl üyelerini şu anda Langdon'un önünde yatan keşiş gibi üyelerini sayıp dökmeye başlamıştı. Theobin kanlı kemere yakından bakıyordu. Ama Opus Dei neden kutsal kasenin peşinde olsun? Langdon bunu düşünemeyecek kadar sersemlemişti. Tahta kutunun yanına yürüyen Sophie, Robert dedi, bu nedir? Langdon'ın kapaktan çıkarttığı gül kabartmasını tutuyordu. Kapaktaki oymalı yazının üstünde duruyordu. Alttaki metnin bize kilit taşını açmak için ipucu vereceğini sanıyorum. Sophie ile Theobin henüz cevap veremeden bir kilometrelik garaj yolunun aşağısında aniden sirenler ve mavi polis ışıkları belirmişti. Theobin kaşlarını çattı. Dostlarım, sanırım bir karar vermemiz gerekiyor ve bunu çabuk yapsak iyi olacak. 66. Cole ile ajanları ellerinde silahlarıyla Sir Lake Tabing'in ön kapısından içeri daldılar. Dağılarak birinci kattaki tüm odaları aramaya başladılar. Kabus salonunun zemininde bir kurşun deliği, biraz kan, kancalı tuhaf bir kemer ve kısmen kullanılmış yapışkanlı bant rulosu buldular. Birinci kat tamamen boş gibi görünüyordu. Cole adamlarını ikiye bölüp bodrum katıyla evin arka tarafını arayacağı sırada üst kattan sesler geldiğini duydu. Yukarıdalar. Geniş merdivenlerden koşarak yukarı çıkan Cole ve adamları karanlık yatak odalarıyla koridorlardan geçerek sesin geldiği yere yaklaşırken kocaman evi oda oda aradılar. Sesler uzun bir koridorun sonundaki odadan geliyor gibiydi. Çıkış yollarını kapatan ajanlar koridorda ağır adımlarla ilerlediler. Son odaya geldiklerinde Cole kapının ardına kadar açık olduğunu gördü. Sesler aniden kesilmiş, yerini makine sesini andıran bir gürültü almıştı. Cole kolunu yana kaldırarak işaret verdi, usulca kapının önüne gelerek ışık düğmesini açtı. Dönerek odaya girmiş, adamları arkasından içeri dalmış ve Cole bağırarak silahını hiçbir şeye doğrultmuştu. Boş bir misafir odası, el değmemiş. Gürültülü araba motoru sesleri yatağın yanındaki duvara monte edilmiş siyah bir elektronik panelden geliyordu. Cole evin diğer yerlerinde de bunlardan görmüştü. Bir çeşit dahili haberleşme sistemiydi. Hemen yanına gitti, panelin üstünde yaklaşık bir düzine düğme vardı. Salon, mutfak, çamaşırhane, kiler. Peki araba sesi hangi cehennemden geldi? Yatak odası, camekanlı oda, ambar, kütüphane. Ambar. Cole saniyeler içinde aşağı inmiş ve yolun üstündeki adamlarından birini yanına alarak arka kapıya koşmuştu. Adamlar arka taraftaki çimenleri geçerek soluk soluğa yıpranmış gri ambarın önüne vardılar. Cole daha içeri girmeden uzaklaşan bir arabanın motor sesini duyabiliyordu. Silahını çekerek içeri girdi ve ışıkları açtı. Ambarın sağ tarafı basit bir atölyeden oluşuyordu. Çim biçme makineleri, otomobil gereçleri, bahçe malzemeleri. Yakındaki duvarda benzer bir haberleşme paneli vardı. Düğmelerden biri aşağı inmiş, içerideki sesleri gönderiyordu. Misafir odası 2.